Ayrım 13.
Her iki nitelik de insanın kendi gücünü abartmasına ve sonuç olarak yanılmasına yol açar. Öte yandan kendi yeteneklerini ve gücünü küçümsemek de bir lider için bağışlanmaz bir yanlış olarak ortaya çıkar. Bir başka deyişle büyüklük kompleksi bir lider için ne denli zararlıysa dozu kaçırılmış bir tevazu da o denli engelleyici olur. Çünkü o zaman yapılabilecek işler başarılamaz, ulaşılabilecek hedeflere varılamaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği devrim toplum bilimi açısından değerlendirilirken hiç kuşkusuz kendisinin bu liderliği nasıl gördüğü, nasıl ürettiği ve nasıl kullandığı çok önemli öğeler olarak ortaya çıkar. Bir liderin kendisini nasıl gördüğünü bilmeden onun liderlik eğilimini değerlendirmek olanaksızdır. Atatürk'ün yaşamı dikkatle incelendiğinde liderlikle ilgili tutum ve davranışları üç ayrı bölümde insanın gözüne çarpar. Birinci bölüm hazırlık aşamasıdır. İkinci bölüm kendisinin kendi bireysel niteliklerini nasıl gördüğü ve değerlendirdiğidir. Üçüncü bölüm ise topluma mal etmek, ulusal niteliğe büründürmek istediği değerlerle ilgili davranışlarıdır. 1. Hazırlık aşaması. Mustafa Kemal Atatürk her durumda ve her fırsattan yararlanarak kendisinin liderliği hazırlamıştır. Mustafa Kemal'in ilk şansı Selanik'te eski usul mahalle mektebine gitmek yerine o zamanki koşullara göre devrimci bir eğitim uygulayan Şemsi Efendi'nin okuluna gitmesidir. Ezbercilik yerine aktif metodu uygulayan Şemsi Efendi okulun bir de kız bölümünü açmış aydın bir eğitimciydi. 1873 yılında Selanik'te valiliğe başlayan Mithat Paşa başarılarından dolayı kendisine padişah nişanı bile verdirmişti. İşte Atatürk'ün 10 Ocak 1922 tarihli Vakit'te yayınlanan kendi anılarına göre evde annesiyle babası arasında bir tartışma konusu olan okul seçimi sonunda böyle bir okula gitmesiyle noktalanmıştı. Bu şansını iyi değerlendiren Mustafa Kemal, ilkokuldan sonra annesinin karşı koymasına bakmaksızın kendi girişkenliğiyle subay olmaya karar veriyor. Bu da subay seven bir çocuğun bilinçsiz bir taklitçiliği sonucudur. Mustafa Kemal, kendi anlatışına göre komşusu bir binbaşının askeri rüştiyeye giden çocuğunun okul elbisesine özendiği için askeri rüştiyeye gider. Buraya dek şans öğesinin etkileri görülmüştür. Askeri rüştiyeden başlayarak şansın azaldığı, bilinçli hazırlığın arttığını görüyoruz. Aslında askeri rüştiyeye giriş de çok bilinçsiz bir seçim değildir. Hiç kuşkusuz bu olay Mustafa Kemal'in kişilik niteliği olarak buyruk vermekten hoşlanmasının ve buyurma gücünün simgeleyen üniformaya karşı duyduğu arzunun bir sonucudur. Aslında Mustafa Kemal konusunda psikolojik ve psikiyatrik öğelere ağırlık veren bir çalışmanın muhakkak ki Gandhi ve Luther gibi kişiler için yapılmış olan çalışmalar kadar aydınlatıcı ve ilginç sonuçlar vermesi beklenir. Babasının çocuk yaşta ölmesi, annesinin yeniden evlenmesi ve Mustafa Kemal'in buna karşı tepkisi, kız kardeşleriyle ve mahalle arkadaşlarıyla ilişkileri hep onun biçimlenmekte olan kişiliğinin önemli ipuçlarını veren olaylardır. Biz bu noktaları başka bir çalışma alanı oluşturdukları için bir yana bırakarak onun kendi liderlik rolüne bilinçli olarak nasıl hazırlandığını incelemeyi sürdürelim. Alışılmamış uğraşlar. Mustafa Kemal'in bütün askeri eğitimi boyunca yabancı dil, dans, şiir, hitabet gibi o zamanın bir askeri öğrencisi için pek de olağan sayılmayacak konularla uğraştığını görüyoruz. Örneğin çocukluk arkadaşı Asaf İlbay, onun zamanın moda dansları olan valsi, polkayı, mazurkayı, kadrili çok iyi yaptığını belirtiyor. Rüştiyeden sonra idadi eğitimini İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'nde sürdürmek isteyen Mustafa Kemal'e bir hocası, daha sonra ona başka biçimde bir yardım eden Kurmay Subay Hasan Bey, Manastır'a gitmesini, orada daha iyi yetişeceğini söyler. Manastır idadisinde İttihatçıların ünlü hatibi Ömer Naci ile tanışır. Şiir, edebiyat ve hitabet ile ilişkisi böyle başlar. Manastır askeri idadesinde ilk devrimci düşünceleri ve eylemleri filizlenmeye başlar. Burada hem sonradan sürekli işbirliği yapacağı Nuri Conker, Salih Bozok, Fuat Bulca gibi arkadaşlarıyla dostluğunu pekiştirir, hem de Ömer Naci'nin de etkisiyle Tevfik Fikret, Namık Kemal gibi ozanların devrimci şiirleriyle düşünce yaşamı biçimlenmeye başlar. Yine buradayken Fransızcasını ilerletmek için 2-3 ay Freller Okulu'nun özel sınıfına gider. Kendisi bu çabasını Fransızca hocasının sert sistemlerine bağlamakta birlikte asıl inancın iyi bir kurmay subayın yabancı dil bilmesi olduğu açıktır. Manastır'da askeri idadi bittikten sonra İstanbul'da Harbiye yılları başlar. Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Emin'le yaptığı konuşmada bu yıllardaki tutum ve davranışlarını şöyle anlatır. Şiir yazmak hakkında idadi hocasının vaaz ettiği memnuniyeti unutmuyordum. Fakat güzel söylemek ve yazmak hevesi bakiydi. Teneffüs zamanlarında hitabet talimleri yapıyorduk. Saati ellerimize alıyor, bu kadar dakika sen, bu kadar dakika ben söyleyeceğim diye müsabaka ve münakaşalar tertip ediyorduk. Görüldüğü gibi lider kendisini son derece bilinçli olarak geleceği hazırlamaktadır. Atatürk siyasal düşüncelerinin yavaş yavaş Harbiye yıllarında olgunlaştığını söylüyor. Memleketin idaresine ve siyasetinde fenalıklar olduğunu keşfetmeye başlamasını ise Erkan-ı Harp sınıflarında geçtiği döneme bağlıyor. Bu dönem aslında onun artık devrimci eyleme başladığı sıralardır. Yine kendisi bu eylemin ve eylemin örgütlü niteliğini şöyle anlatıyor. Binlerce kişiden ibaret olan Harbiye talebesine bu keşfimizi, memleketin idaresinde ve siyasetinde fenalıklar olduğu konusundaki keşfi anlatmak hevesine düştük. Mektepte el yazısıyla bir gazete tesis ettik. Sınıf dahilinde ufak teşkilatımız vardı. Ben heyet idareye dahildim. Gazetenin yazılarını ekseriyetle ben hazırlıyordum. Sonradan Mustafa Kemal ve arkadaşları okul yönetimince yakalanırlar. Fakat eylemlerine ara vermezler. Dışarıda bir ev tutarak aynı işleri sürdürürler ve sonunda bir muhbir tarafından ele verilerek tutuklanırlar. Birkaç ay sonra salıverilirler ve Mustafa Kemal Suriye'de bir göreve sürgün olarak atanır. Gerillacılık hazırlığı. Harp Akademisi yıllarını yabancı dilini geliştirerek Namık Kemal'in düşüncelerini izleyerek ve bunları okul içinde de yayarak geçiren Mustafa Kemal Atatürk, bu arada sonradan çok işine yarayacak başka bir hazırlığın içine de girmişti. Gerilla Savaşı. Gerilla Savaşı'nı azınlıklarla Osmanlı İmparatorluğu'nun hesaplaşması çerçevesinde Yıldız Sarayı'nın basılarak padişahın tahtından indirilmesi eylemine dek hemen her niteliğiyle incelemişti. Bu konuda hocası Nuri Bey'i Mustafa Kemal'in tahrik ettiği ve konuyu enine boyuna tartışmaya açtığı açıklanmaktadır. Üstelik bu tartışmalar sırasında bir aydın kişiler komitesi gibi örgütsel ve doğrudan doğruya devrimci eyleme yönelik düşünce ve önerilerin de ortaya atıldığını anlıyoruz. Sonradan bu hazırlıklarından yararlanarak henüz düzenli ordunun güçsüz olduğu 1920 yılında uzun müddet çarpışabilmek ve halkın savaş şevkini ayakta tutmak için harbi sagir yapacağız. Buna başladık. Hedefimiz düşman maneviyatını kırmak, kendi maneviyatımızı ayakta tutmaktır demiştir. Yarının adamı olmak. Hapisten çıktıktan sonra Suriye'ye sürgün olarak atanan Mustafa Kemal Atatürk, staj için 30. Süvari Alayı'nda bölük komutanı olarak göreve başlar. Oyun arkadaşı olan ve Şam'a birlikte atandığı Lütfi Müfit Bey de 29. Süvari Alayı'nda bölük komutanlığına verilir. İki arkadaş Şam'da tuttukları bir evde yaşamaya koyulurlar. Bundan sonrasını Kılıç Ali şöyle anlatıyor. Öykü Mustafa Kemal'in hem kişilik niteliklerini hem de liderlikle ilgili beklentilerini belirler. Bu açıdan aynen aktarıyorum. Aradan bir müddet geçtikten sonra günün birinde kumanda etmekte oldukları bölüklerinin alaylarıyla birlikte vazife alarak Havran havalisine hareket etmek üzere olduklarını haber alınca her ikisi de hayretler içinde kalmışlar. Kendilerine haber vermeksizin kıtalarının hareket etmiş olmalarına hiçbir mana verememişler. Bu vaziyet karşısında Mustafa Kemal fena halde sinirlenmiş. Kendilerine karşı lakaydı gösteren kıtalarının kumandanına yaptığı şikayetten bir netice alamayınca doğrudan doğruya ordu kumandanına şikayete karar vermiş. Fakat bu sefer de ordu kumandanından beklediği hassasiyeti görememiş. Bunun üzerine işi enerjisiyle halletmeye karar vererek harekete geçmiş ve arkadaşı Lütfi Müfit Bey'e de kendisini takip etmesini tavsiye etmiş. Kumandanların istifa ve istememelerine rağmen onlar da bu harekata iştirak etmişler. Meğer süvari kıtasının aldığı vazife aynı zamanda 10 senelik verginin tahsiliymiş. Atatürk bu vergi tahsilatı esnasında köylülerin çektikleri zahmetleri, uğradıkları mezalimi ve onlara yapılan suistimalleri nefretle, hırsla anlatırlar ve kıtanın aldığı vaziyeti haydutluk diye tasvif buyururlardı. Bir gün alay zabitlerinden biri Lütfi Müfit Bey'e yapılan yolsuzluklara göz yumması için altın para teklif etmiş. Müfit Bey bu teklifi reddetmekle beraber Mustafa Kemal Bey'i de haberdar etmiş. İşte öykünün bu noktasında Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğe ilişkin beklentileri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal Müfit Bey'e sormuş. Müfit sen bugün adam mı olmak istiyorsun yoksa yarının mı? Müfit Bey derhal bu suale elbette yarının adam olmak isterim demiş. Müfit Bey'in bu cevabı o zaman Atatürk'ün o kadar hoşuna gitmiş ki bunu daima anlatırlar ve elbette o teklif edilen parayı alamazdı ve almadı. Çünkü o bugünün adam olmak istiyordu diye Müfit Bey'e iltifatta bulunurlardı. Bu öyküden de açıkça anlaşılıyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kafası gelecek düşüncesiyle doludur. Bir rüşvet olayını bile namustan önce tarih ve gelecek bilinci içinde değerlendirmektedir. Çok önceden hedeflenen tek adam liderliği. Nasıl bir gelecek? Gelecekte nasıl bir rol? Bu sorunun yanıtı ünlü öyküde vardır. Yer Selanik, sahne Olimpos birahanesi. Baş kahraman kol ağası Mustafa Kemal yine Kılıç Ali anlatıyor. Mustafa Kemal Selanik'te yine bir akşam o zaman sıhhiye müfettişi olan eski hariciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras, Nuri Conker, Salih Bozok Beylerle birlikte Olimpos birahanesinde oturmuşlar. İçerlerken devletin dış siyaseti bahis mevzu oluyormuş. Bu arada Mustafa Kemal Bey bir takım acı tenkitler yaptıktan sonra işi latifeye dökmüş ve Tevfik Rüştü Bey'i göstererek bu sakin siyaseti bir gün doktor vasıtasıyla düzelttireceğim deyince yakın ve teklifsiz bir arkadaşı olan Nuri Conker ne sen mi düzelttireceksin diye istihafla sormuş. Bunun üzerine Nuri Bey'le aralarında şöyle bir muhavere geçmiş. Evet ben doktoru hariciye nazır yapacağım. Bütün falsoları ona tamir ettireceğim. Nuri Bey latife ederek sormuş. Demek sen doktoru hariciye vekili yapacaksın. O halde ya beni? Seni de vali ve kumandan yaparım. Bu muhavereye hazır bulunan Salih Bozok da karışıyor. Herhalde bu arada beni de bir şeyler yaparsınız. Mustafa Kemal Bey, Salih'in bu sualine biraz düşündükten sonra "Salih, seni yaver yapacağım ve yanımdan ayırmayacağım" cevabını verince Nuri Bey yine dayanamamış tekrar atılarak "Allah'ını seversen sen ne olacaksın ki hepimize şimdiden böyle bir takım mansıplar veriyorsun" demiş. Mustafa Kemal Nuri Bey'in sorduğu bu suale gülerek "Bu memuriyetleri, bu mansıpları veren ne olursa işte ben o olacağım" diye cevap vermiş. Gerçekten son derece şaşırtıcı bir biçimde geleceği yansıtan bu konuşma aslında gerek toplum bilimsel gerekse psikolojik bakımdan hiç de olağan dışı değildir. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çöküş ve bu çöküşe bağlı olarak bir arayış içinde olduğu hemen anımsanmalıdır. Ayrıca yine iki önemli öğe bu çöküşün ve yılların getirdiği arayışın şiddetini iyice arttırmıştır. Birinci öğe imparatorluğun Birinci Dünya Savaşı'na girmiş olması ve bu durumun yeni çözümleri hem daha olanaklı hem de daha gerekli duruma getirmiş bulunmasıdır. İkinci öğe ise batılılaşma eylem ve düşüncelerinin özellikle batı etkilerine ve bu tür düşüncelere açık olan orduda ve ordunun çekirdeği olan harbiyede etkin bulunmasıdır. Bütün bu etkenler sonunda her harbiye öğrencisi kendini bir kurtarıcı gibi algılıyordu. Örneğin gerilla savaşına hazırlık bölümünde aktardığım öykü bu eğilimin hocalar arasında bile egemen olduğunu gösterir. Psikolojik öğelere gelince bunlar Mustafa Kemal'in kişiliğine bağlı olan niteliklerdir. Buraya dek aktardığım kişilik özellikleri düşünüldüğünde onun bu uygun siyasal ortam içinde kendi liderliğinde bir eylemi planlaması ya da hiç olmazsa düşlemiş olması düşünülemez. Karizmatik liderlik bölümünde anlattığım özellikleri kerametinden soyutladığımız zaman bu gerçek açıkça ortaya çıkar. Ayrıca gerek Vahdettin'e veliaht iken yaptığı komutanlık önerileri, gerek padişah olduktan sonra başkomutanlığı doğrudan doğruya üzerine alarak kendisini kurmay başkan yapması istemesi, gerekse çeşitli defalar yinelediği siyasal girişimleri de bu özlem ve isteklerinin birer kanıtıdır. Bütün bu noktalar birlikte düşünüldüğü zaman Olimpos birhanesi konuşması son derece doğallaşmakta, olağanlaşmaktadır. Burada önemli olan nokta Mustafa Kemal Atatürk'ün adeta gökten zembille inme bir liderlik psikozu yerine toplumsal, tarihsel ve siyasal koşulları doğru değerlendiren bir liderlik hazırlanışı içinde olmasıdır. Bir başka deyişle Mustafa Kemal çevre koşullarını gerçekçi bir tutumla değerlendirmiş ve bu koşulların kendisine tanıdığı olanakları bilinçli bir hazırlık içinde değerlendirmiştir. Kazım Nami Duru 1908 yılında aralarında geçen şu ilginç konuşmayı anlatıyor. Meşrutiyet ilan edildi. Aradan biraz zaman geçti. Bir gün ikimiz Olimpos meydanından kalktık, rıhtım üzerinde Beyaz Kule'ye doğru yürüdük. Yolda bana, "Kazım Nami, senden bir şey soracağım, bana düşündüğün gibi doğru cevap ver," dedi. "Kendimde askerlikten çok yönetim ve siyaset işlerinde bir yetenek görüyorum. Askerlikten çekilmek istiyorum, ne dersin?" Bu öyküden de açıkça anlaşılacağı gibi Mustafa Kemal toplumun biçimlendirilmesi bakımından çok önceden kendi rolü hakkında karar vermiştir. Anafartalar kahramanlığına hazırlık. İtalyanlara karşı savaşmak için Trablusgarp'a giden Mustafa Kemal, Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine yurda döner. Daha Kuzey Afrika'ya gitmeden önce Asım Gündüz'e, "Asım," demiş, "biz gidiyoruz ama korkarım ki dönüşte Rumeli'yi biz de elimizden kaçırmış bulunacağız." Nitekim gerçekten de bu yargı doğru çıkar. İşte Balkan Savaşı başlar başlamaz yurda dönmeye çalışan Mustafa Kemal, ancak savaşın ikinci bölümüne yetişir ve Bulgarlarla yapılan savaş için özel olarak hazırlanan Kuvayi Mürettebi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atanır. Aynı kuvvetin kurmay başkanı yakın arkadaşı Fethi Bey'dir. İşte bu görevinde Mustafa Kemal, Gelibolu'nun savunmasını ayrıntılı bir biçimde inceleme ve Türkiye'nin genel durumuna ek olarak Bulgar ordusunun eylemini de dikkate alarak önerilerde bulunma olanağına erişti. 17-18 Şubat 1913 tarihinde Fethi Bey ile birlikte hazırlayıp Harbiye Nezaretine yolladıkları raporda ordunun genel tutumunun bir değerlendirmesi yapılarak özelde de evvel emirde Çatalca'daki Bulgar kuvveti hülyesini duçarı inhizam eylemek, saniyen muhasarı cebren ref etmek, salisen 4 aydan beri Mahsuri'nin tahribatını izale için külliyetli erzakı Şeriyan şehre getirmek öneriliyordu. Anafartalar kahramanlığı hiç kuşkusuz onun genel askerlik yeteneklerine bağlı olduğu kadar yaptığı ön hazırlıkların da bir sonucuydu. Daha önce Gelibolu Yarımadası'nın savunmasına çalışmış olması ona mutlaka çok zaman kazandırmış ve kendine güvenini pekiştirmişti. İleride değineceğim Anafartalar Savaşı sırasındaki komutanlığı ile ilgili beklentisi ve isteği hiç kuşkusuz bu tür hazırlıklarına ve bu hazırlıkların ona verdiği kendine güvene bağlıydı. Toplumsal devrimlere hazırlık. Batı'dan aktarılan Fransız devrimi düşünceleriyle beslenen ve devrim eylemiyle yoğrulan bir kurumdan, harbiyeden mezun olduktan ve başarılı komutanlığını gerçek savaş alanlarında kanıtladıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik özlemleri daha bir gerçeklik kazanır. O artık yalnız Abdülhamit'e karşı özgürlükçülük ve devrimcilik düşüncelerini Fransız devrim modeline göre biçimlendirmiş romantik bir prototip harbiye mezunu değil, başarısı hem savaş hem siyaset alanlarında kanıtlanmış biridir. Fakat siyaset onu geri plana itmiş, savaş alanlarındaki başarı ise henüz göz kamaştırıcı boyutlara erişmemiştir. Anafartalar kahramanlığına daha birkaç sene vardır. İttihat ve terakki içinde sürekli olarak Enver Paşa ile çatışmaktadır. İşte bu hava içinde tasfiyesi düşünülürken yakın dostu Fethi Bey imdada yetişir. Fethi Bey o sırada Bulgaristan'da büyükelçidir ve İttihat ve Terakki'nin egemen çevrelerinde sözü geçer. Mustafa Kemal'in kendi yana verilmesini ister. Böylece Atatürk Sofya'ya ateşe militer olarak atanır. Bu onun Batı uygarlığı ile ilk somut temasıdır. Örneğin burada gördüğü operadan ve Bulgarların başarısından çok etkilenir. Toplum ile sanat ilişkileri üzerine düşünmeye başlar. Nitekim 1930 yılında 11 Nisan Cuma akşamı Türk Ocağı Tiyatrosu'nun açılışından sonra Muhsin Ertuğrul'a "Siz benim ta ateşe militerlik çağımdan beri memleketimde görmeyi candan özlediğim bir hayali gerçekleştirdiniz" demiştir. İşte bu arada evlerinde pansiyoner kaldığı Christianus'larla ilginç konuşmalar yapar. Bunlardan birinde peçeyi hemen kaldırmalı, sonra bir erkek birden fazla kadınla evlenmemeli, erkekler Avrupalılar gibi şapka giymeli, erkekler ve kadınlar eşit haklara sahip olmalı, Avrupalılar gibi yaşamalı der. Daha sonra Atatürk'ün toplumsal devrim konusundaki düşüncelerinin Viyana ve Kraspal'da iyice billurlaştığını görüyoruz. O artık hem başarılı bir komutan hem veliaht ile yaptığı Almanya yolculuğunda Alman imparatoru dahil pek çok general ve politikacı ile görüşme ve tartışma olanağı bulmuş bir devlet adamıdır. İşte bu psikoloji içinde kendisini gelecek için hazır hisseder. Bu çerçevede bol bol okur ve düşünür. Kafasında tam bir toplumsal devrim oluşmaktadır. Örneğin hatıra defterinde tuttuğu notların bir yerinde yönteme bile ilişkin kararları yer almakta, Türk kadının çağdaşlaşması iktidara geldiği zaman bir darbede çözüleceğini söylemekte ve şöyle devam etmektedir. Zira ben bazıları gibi efkar-ı ulemayı yavaş yavaş benim tasavvuriyatımın derecesinde tasavvur ve tefekkür etmeye alıştırmak suretiyle bu işin yapılabileceğini kabul etmiyor ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden ben bu kadar senelik tahsil hali gördükten hayatı medeniye ve içtimaiye tetkik ve hürriyeti tevezzük için sarf-ı hayat ve efkat ettikten sonra avam mertebesine ineyim, onları kendi mertebime çıkarırım? Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Atatürk artık bütünüyle toplumsal devrim üzerine düşünmektedir. 30 Haziran 1918 Pazar gününden 27 Temmuz 1918 Cumartesi gününe kadar tuttuğu ve yakında tümü Afet İnan tarafından yayınlanacak olan hatıra defterlerinden genellikle siyasal bilim kitapları okuduğunu ve devrim üzerine düşündüğünü öğreniyoruz. İktidar artık kendisine bile yakın gözükmektedir. Bu nedenle düşünce düzeyindeki hazırlığını hızlandırmıştır. 2. Karizmasını yaratmaya yardım ediyor. Mustafa Kemal Atatürk hiç kuşkusuz liderlik olayının önemini biliyordu. Bu nedenle de kendisini yalnızca liderliği hazırlamakla kalmamış, sürekli lider gibi davranmış, bu liderliği kendi bilinçli davranışlarıyla da desteklemiştir. En tipik olarak yaptığı davranışlar, çevresindekilere armağanlar vermek, haklı olduğu anları yakaladığı zaman kimsenin düşünmediği özgün buluşlarını sonuna dek savunmak ve en önemlisi ileriyi herkesten iyi gördüğünü ve biçimlendirdiğini çeşitli kanıtlarla sergilemektir. Ayrıca çevresindekileri etkilemek için önceden hazırlık yaptığı da bilinen gerçekler arasındadır. Örneğin Rıza Şah Pehlevi, Türkiye'ye geleceği zaman Ankara Halk Evi binasının bir bölümünü onun için özel olarak hazırlatmış, eşyayı bizzat seçmiş ve bahçeye büyük ağaçlar getirtip dikmiş, bütün bunlarla bile yetinmeyerek özel olarak Türk-İran dostluğunu simgeleyen bir opera bile yazdırmıştı. Bir de şu öyküye bakalım. Japon veliahtı gelmişti. Muazzam ve mükellef bir ziyafet sofrasındaydılar. Atatürk bir aralık Japon tarihinden söz açtı ve bir meydan muharebesini anlattı. Japon veliahtı hayret etmişti. Atatürk tarihten mitolojiye geçti ve yine Japon mitolojisinden konuştu. Veliahtın ağzı açık kalmıştı. Söz edebiyata intikal etti. Gazi, Japon şiirinin dünya edebiyatına çok büyük yeri vardır diyerek meşhur Japon şairlerinden mısralar okudu. Veliaht o gece Gazi'nin söylediklerini bilmiyordu. İlk defa ondan duyuyor ve öğreniyordu. Bunları nereden biliyorsunuz diye soramazdı fakat Atatürk'ün bilgi ve hafızasına hayran kalmış, onun esiri olmuştu. Atatürk hep böyleydi. Herkesi kendine esir ederdi. Her şeyi planlıydı. O bütün bunları veliaht gelmeden 10 gün önce tercümeler yaptırarak öğrenmiş, Japon veliahtına bu dersi vermeyi ve kendini hayran bırakmayı kurmuştu. Atatürk aynı özeni bütün yabancı devlet adamlarına göstermiştir. Çünkü uluslararası politikada kişisel etkileşimin önemini görmüş ve kendi kişiliğinde yarattığı imgelerin Türkiye Cumhuriyeti'ni etkileyeceğini çok iyi algılamıştı. Örneğin Afgan kralı da gelmeden günlerce Afgan tarih ve coğrafyasını tetkik ettiğini ve Hikmet Bayır'ı görevlendirerek özel biçimde Afganistan konusunda hazırlandığını Mustafa Kemal Öke söylüyor. Böylece kendi kurduğu cumhuriyeti yüceltmek adına bir yandan da kendi karizmasını güçlendiriyordu. Bu konudaki bilinçli çabalarından birinin haklı olduğunu hissettiği zaman özgün düşüncelerini sonuna dek savunmak olduğunu söylemiştim. Genellikle savaş alanlarında ve savaş oyunları sırasında görülen bu niteliği toplumsal ve siyasal konularda da pek çok örnekle anlatılabilir. Tam bu noktada şu sözlerine dikkati çekmek istiyorum. Acaba dahiyi tanımlarken kendi kişiliği aklında hiç mi yoktu? Kendisine sorulan dahi kime derler sorusuna yanıt olarak dahi odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit herkes ona delilik der demişti. İşte bu çerçeve içinde Mustafa Kemal Atatürk sürekli olarak düşünceleri ve beklentilerini çevresindekilere not ettirmiş, sonradan da çıkartıp okutturarak ne denli doğru ve ileri görüşlü olduğunu tanıklar ve tarih önünde kanıtlamıştır. Hiç kuşkusuz yaşarken kendi çevresi içindeki kerametini yaratan en önemli öğelerden biri budur. Dostları etkileyen davranışlar. Bu öngörü ve planlı ileri görüşlülük niteliğini hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işler için kanıtlamıştır. Kısa vadeli bir olay için Tevfik Rüştü'yü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, dinleyelim. 1920 yılı ilkbaharının sonlarına doğru bir gün Mustafa Kemal beni Ankara istasyonunun bitişiğinde ikamet etmekte olduğu Evci'ye çağırdı. Bir yaverinin kendisine haber vermeksizin Yeşil Ordu Teşkilatı'na alındığından şikayet etti. 1. Büyük Millet Meclisi kurulalı 8-10 hafta olmuştu. Memleketimizin kurtarılması için başvurulan yer yer ve türlü tedbirler arasında bir de Yeşil Ordu namı verilen gizli teşkilat yapılmıştı. Fakat 1. Büyük Millet Meclisi her manasıyla ve bütün kuvvetiyle işlemeye başladığı için artık her türlü dağınık tedbirlerin kaldırılması ve her faaliyetin Büyük Millet Meclisi selahiyeti için alınması zamanı da gelmişti. Yeşil Ordu Teşkilatı'na da lüzum kalmamıştı. Mustafa Kemal o gece bazı arkadaşlarını davet ettirerek nezdinde toplamaklığımızı istedi. Öylece de yapıldı. Hatırımda kaldığına göre o gece 9-10 kişi kadar vardık. Bulunanlar arasında Sayın Cumhur Reisimiz Celal Bayar, merhum Muhtar Bey'i, merhum Yunus Nadi Bey'i ve Kılıç Ali Bey'i iyi hatırlıyorum. Ciddi işler konuşulduğu zaman Atatürk'ün yanında kahveden başka bir şey içilmezdi. Hele alkol asla bulundurmazdı. O geceki müzakere uzunca sürdü. Bittiği zaman gece yarısını geçeli 2 saat olmuştu. Toplantıya Mutat Mucibince kendisi risayet ediyor ve müzakereyi de o idare ediyordu. Memleketimizin haricinden ve dahilinden muhtelif yerlerden ve zatlardan gelen raporlar okunmuş, kurtuluş etrafında muhtelif mevzular konuşulmuş ve aramızda çetin müzakerelerden sonra üzerinde mutabık olduğumuz görüşler, hatta bazı kararlar sırayla yazılmıştı. Müzakere tamamıyla nihayetlendikten sonra o gece için son kahve içilirken Mustafa Kemal bana hitap ederek, "Bugün öğleden sonra bu mevzular etrafında bir arkadaşla görüşmüş, bazı notlar almıştım. Tevfik Rüştü lütfen köşedeki saksının içinde duran o notları alıp okur musunuz?" dedi. Tabiatıyla istediği kağıdı bulup okumaya koyuldum. Hepimiz hayretler içinde kalmıştık. Saatlerle üzerinde konuşularak vardığımız ve kendimizin zannettiğimiz kararların hepsinin tamamıyla aynı olmak üzere o not kağıdına yazılmış olduğunu gördük. Bu öyküde de açıkça görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa umutsuz görülen bir ulusal bağımsızlık savaşının liderliğini yüklenirken çevresindekileri tam anlamıyla kendine benzetmek zorunda olduğunun farkındaydı ve bu amaçla her yöntemi kullanıyordu. Pek doğal olarak ilk akla gelen yöntem de izleyicilerin kendi yeteneklerine, öngörüşlülüğüne yani karizma, kerametine inandırmaktı. Bunu sağlamak için Mustafa Kemal Paşa'nın hemen hemen hiçbir fırsatı kaçırmadığını görüyoruz. Örneğin Muzaffer ordularının komutanı olarak İzmir'e girdiğinde kendinden konuşma isteyen Falih Rıfkı'ya da benzer bir etkileyici davranışta bulunur. Falih Rıfkı, İzmir'e girişin ilk günlerinde Latife Hanım'ın Göztepe'deki konağında Atatürk'le ilk yakın temasını şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal'in ilk sofrasında bulunacaktık. Holde toplandıktan biraz sonra arkasında beyaz bir Kafkas gömleğiyle merdivenden indi. Bu kemerli gömlek pek ahenkli bir endam ister. Mustafa Kemal ince, zarif ve güzel bir erkekti. Kahramanlık şanının o günlerde bu güzelliği nasıl cazibelendirmiş olduğu da kolay anlaşılabilir. Şimdi onun şahsiyetiyle tanışmak fırsatıydı. Derin bir merakla bütün sözlerini ve jestlerini izliyordum. İlk öğrendiğim şey kuvvetli ve yanılmaz hafızası oldu. Bir aralık müsaade eder misiniz sizi ilk önce nerede görmüş olduğumu anlatayım dedim. Hemen bakışı Şehla'ya kayarak Hacı Adil denen Vali Dimekota da bizi onu karşılamaya geldiğimiz vakit arabasına Fethi Bey'i almalıydı. Siz nihayet bir gazete muhabiriydiniz dedi şaşakaldım. Aslında bu öyküde Atatürk'ün yönlendirmesi oldukça düşüktür. Fakat yine de kendisiyle ilk kez karşılaşan ve İstanbul'dan gelen bir gazeteciyi etkileme fırsatını hemencecik ve çok etkili bir biçimde kullandığı açıkça görülmektedir. Nitekim Falih Rıtkı'nın bundan çok etkilendiği ve bu etkinin yıllarca sürdüğü kitabının birçok yerinde aynı öyküyü yinelemesinden bellidir. Kehanetleri not ettirilmesi. Atatürk'ün uzun dönemli kehanetlerini özenle not ettirdiği iyi bilinen gerçekler arasındadır. Bunun en güzel örneklerinden biri Mazhar Müfit Kansu'ya not ettirdiği düşünceleridir. Bunun kadar iyi bilinmeyen Atatürk'ün bunları nasıl değerlendirdiği ve kendi karizmasını üretmekle ne denli bilinçli kullandığıdır. Mazhar Müfit'in ağzından önce öngörüsünü ve planlılığının kanıtını dinleyelim. Kansu'nun aktardığı konuşma Erzurum Kongresi'nin bittiği gece geçer. Mustafa Kemal Süreyya Bey, Süreyya Yiğit ile otururken çağırttığı Mazhar Müfit'le dertleşmesini sürdürür ve bir süre sonra aralarında şu konuşma geçer. Mazhar not defterin yanında mı diye sordu. Hayır paşam dedim. Zahmet olacak ama bir merdiven inip çıksan al gel dedi.